Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz psikolog Feyzullah Kürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist Hasan Turan Karatepe'yi de yine başka bir programda siz kıymetli dinleyenlerimizin karşısındayız. Hocam, geçtiğimiz programlarda sabır dedik, umut dedik. Ve Ramazan'a yaklaştık. Çok şükür. İnşallah görmek ve yaşamak da nasip olur. Böyle biraz üst üste gelmiş gibi oldu programlar. Sabır, umut ve şimdi Ramazan ayındayız. Bu bağlamda Ramazan ayını yaşamak, Ramazan ve insan, Ramazan ve psikolojimiz, sabır ve umut kavramlarını bir de bu açıdan değerlendirsek. Ramazan'ın bizim için ifade ettiği şey ne? İnsanın bu anlamlı yaşamak, anlamla yaşamak meselesinde yerine.
Hayırlı akşamlar. Çok da planlamadığımız bir konu gidişatı oldu.
Evet.
Sabır, umut derken gerçekten hani Ramazan yaklaşıyor, böyle bir şeyi takip edelim de dememiştik. Ama ilginçtir, birbiriyle çok ilintili meselelerin zihnimize geldiğini fark ettik. Sabır ve umut belki dünyada yaşamanın olağan bir bedeli ya da maliyeti ya da güzelliği diyebiliriz. Yani sabretmemiz gereken birçok şey var. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren canımızı yakan bir sürü şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii doğumdan konuşmaya ve kendimizi bilene kadar bu sürecin nasıl geçtiği hakkında çok bir fikrimiz yok. Yani ilk 3 yaşta ne yaşadık, neler oldu bilmiyoruz ama tahminen şöyle şeyler var. Hani annenin karnından ayrılıyor olmak, o korunaklı ortamdan uzaklaşmak bile başlı başına büyük bir acı.
Evet.
Ve büyük bir korku, dehşet içeren bir hal de olabilir o dünyaya geliş hali.
İlk travma diyorlar ya hocam doğum için.
Evet, değil mi? Yani o korunaklı alandan o imkanın elinden ayrılması. Şair de insan tam hatırlayamayacağım ama hayat insana saldırır gibi bir şeyle bu meseleyi tarif ediyor. O ilk nefes almakla birlikte. Yani orada başlayan bir süreç aslında acıyla karşılaşmamız. Ama aynı zamanda acıyla birlikte de bir güzelliğin de kapısını da aralamış oluyoruz dünyaya gelmekle. Bu süreç aslında ölene kadar da devam ediyor. Yani ne zaman bir acıyla karşılaşsak o acının bana getireceği mutluluk var, bana getireceği bir imkan var. Acı aynı zamanda da bir imkandan mahrum kalmanın bir sonucu. Yani öncesinde de sonrasında da acı ve huzur, acı ve imkan beraber gidiyor. Bir ilinti var aralarında. Hani bizim kültürümüzde de acı olmazsa tatlı olmaz gibi bir ilinti de kurmuşlar ya. Burada böyle kuvvetli bir ilinti var.
Evet, ya da siz okumuştunuz, biraz konuşmaya çalıştık üzerine Aşık Veysel'in Gül Dikensiz Olmaz diye.
Ha, evet.
Değil mi o dizisinde?
Kesinlikle. O hani o dikenin anlamı ne? Sen gülden memnunsun ama bu diken senin canını yakıyor. Fakat burayla, gülle diken arasında çok kuvvetli bir bağlantı var. Biri olmayınca ötekisi de var olmuyor. Bu şey değil ama mesela acının kalkmasıyla birlikte insanın rahatlaması ve işte sıkıntıdan kurtulma hali değil. Acının ortaya çıkardığı başka bir imkan oluyor. Hatta Çin dilinde, Çince'de kriz iki harfle yazılıyor. İşte problem ve imkan gibi bir şey okumuştum, belki sen de hatırlıyorsundur. Krizin böyle bir anlamı var. Doğumda bir kriz. Sonra büyüyoruz, konuşmaya başlıyoruz, birileriyle karşılaşıyoruz. Bir rekabet ortamını fark ediyoruz. Mesela oyuncak için ya da yemek almak için de bir rekabetimiz var. İlk yıllarda işte anne sütüne ulaşmak için derin bir mücadele içindeyiz. Sonra da başka bir mücadele devam ediyor. Hayatın her döneminde karşımıza çıkan bu acı, karşısında bütünlüğümüzü devam ettirerek hayatta bir yol almanın en önemli unsurlarından bir tanesi sabır. Sabır, sıkıntıyla beraber nasıl yürünme sanatı, o sıkıntıyı nasıl taşıyabileceğimizi gösteren bir hal. Bu halin de daha böyle kemikleşmiş, daha standartize edilmiş, daha yoğun yaşanan bir ayına giriyoruz. Ramazan ayının sabrımızı kuvvetlendirici ve bizi sabrı öğretici bir tarafı var. Başka tarafları da var. Benim bu konuda çok aşina olmadığım, hani ilgilenen hocalarımızın çok daha derin temas edebileceği başka alanları da var. Ama benim görebildiğim alan, kendi mesleki bakışı açımdan, bana sabrın nasıl taşınacağını öğretiyor. Bu sabrın sonundaki ulaşılacak alanın güzelliğini bana sembolik olarak da yaşatıyor. Mesela o iftar sevinci meselesi vardır ya, oraya, o dakikalara yaklaşınca böyle bir heyecan var. Sadece şey değil, yani karnımıza bir şeyler girmesi de başlı başına fizyolojik bir şey değil.
Evet.
Yani o, hani karnımız doyuyor diye bir sevinç içinde değiliz orada. Mesela bunu yaşayanlar bunu çok daha iyi idrak ederler. Mesela çocuklar vardır. O çocuklar o neşeyi fark ettikleri için, mesela ev ortamında henüz oruç tutma çağına gelmeyen çocuklar, o şeye, hale katılmak için can atarlar.
Sahura kalkmak
isterler. Sahura kalkmak isterler. Sahurun sevinci ayrıdır, iftarın sevinci ayrıdır. Oradaki o duygusal dalgalanmalar sadece fizyolojik ihtiyacın doyurulmasıyla ilgili bir mesele değil. Çünkü fizyolojik ihtiyaç çok, ya sanıldığı kadar da merkezi değildir. Mesela hepimizin bir şeyi vardır değil mi? Sahura kalkmadan oruç tuttuğumuz ya da iftar vakti geçmesine rağmen trafikte olduğumuz ya da başka bir şeyde olduğumuz ve iftardan belki saatler sonra bir şeyler yediğimiz ve o dönemi çok büyük bir eziyetle de geçirmeyiz. Ramazan tabii bir de buna, bize bunu da gösteriyor. Sen fizyolojik ihtiyaçlarından müteşekkil bir varlık değilsin. Bunu da bana deneyimleterek yaşatıyor. Yani o deneyim, bunu söylemek, bunu konuşmak radyoda, bununla ilgili bağlantıları göstermek, teorik açıklamalar yapmak mümkün ve iyi bir şey olur. Fakat bunun deneyimsel olarak hissedilmesi, öğrenilmesi, o bizim yaşantısal öğrenme dediğimiz terapide de, bunun deneyimlenmesinin kişide oluşturduğu o bilinç hali çok kıymetli ve hiçbir şeyle karşılanamayacak bir öğrenme biçimi.
Evet, benim için bu hayatta kıymetli, beni ben yapan birçok şey var.
Evet.
Fizyolojik ihtiyaçlarım çok önemli olmakla beraber.
Evet.
Beni ben yapan tek şey bunlar değil.
Evet.
En önemli şeyler bunlar değil.
Evet.
Yeri gelirse bunlardan vazgeçebilirim belli bir süreliğine. Bir amaç uğruna, bir anlam uğruna.
Kesinlikle. Hem öyle, onu okun diye tersi de mümkün. Şu, sen aslında biyolojikte bir varlıksın. Yani yemek yemeden sen ayakta kalamazsın. Kim gibi? Şu, işte şeyde, radyomuzda da sevimli kediler var ya.
Evet.
O hayvanlar gibi de olan bir tarafın var. Bunu da hatırlatıyor bize. Sen öyle çok, hani tamam, biz uhrevi bir varlık değilsin başlı başına. Seni bu dünyaya bağlayan çok kuvvetli biyolojik meseleler var. Bak, onlardan bir tanesini şey yapalım, bir ara verelim de bir gör ne hale geliyorsun. Bunu da gösteriyor bize. Bu da ayrı bir öğretici vasfı Ramazan ayının. Yani insan, o beşer tarafımızı da bize gösteren önemli bir mesele. Bunu unutma, bunu ihmal edemezsin diyor. Çünkü o uhrevi lezzet insanı çok etkileyebilir. Hani öyle hikayelerde vardır ya, işte Efendimiz şeyi önüne geçiyor her gün, oruç tutmanın falan. Orada da böyle ayrı bir alan var, o tarafa doğru insanı götüren, çeken. Oraya da müdahale ediyor Ramazan. Bir dakika diyor yani. Sen başlı başına şey değilsin. Uhrevi bir varlık olamazsın. Senin biyolojik ihtiyaçları olan hayvani ya da işte beşeri biyolojik bir tarafın var. Bunu hesaba katmak zorundasın. Bu ikisi arasındaki dengeyi bize çok güzel gösteriyor Ramazan.
Değil mi? Davranışsal olarak aşırılıkları ve eksiklikleri
evet.
gideren bir evet. tarafı var.
Evet. Ve sabır meselesine gelirsek şey olarak...
Bir irade tarafı var, sabır tarafı var.
Evet. O sabır meselesinde de böylesine güçlü bir ihtiyacın bile taşınabileceğini bana gösteriyor. Ve hem de zevkle taşınabileceğini, isteyerek taşınabileceğini. O taşınmadan mahrum kalmamak için her türlü şeyi yapılacağını da bana gösteriyor. Yani hani Ramazan ayında Ramazan ayını oruçsuz geçirmek bir Müslüman için çok büyük bir eziyettir. Hani hem topluca yapılan bir ibadet olmasından dolayı hem de bu imkanların yaşanamamasından dolayı. Hani bazen Ramazan ayında yurt dışına gittiğimiz zamanlar oldu, kongrelerde falan. Yani belli ölçüde tutamadık, yoldu, şeydi. Mesela orada onun acısını çok daha insan fark ediyor uzakta olunca.
Ben askerdeydim hocam. Ramazan'ın birinci günü, acemiliğin birinci günüydü. Aa. Gerçekten çok garipti, çok şeydi yani.
Çok ilginç.
Böyle hani zor şeydi. Hani açtığı şeyi bir tarafa, zorluğu da evde çoluk çocuk falan. Ondan sonra siz böyle bir yemekhanede iftar oluyor vesaire. Evet. Ayrı bir hüzün çöküyordu insan içine.
Evet. Değil mi o tek başına iftar edebilmek? Bir de hani askerliğin birinci gününü kadın dinleyicilerimiz çok idrak edemezler. Evet. Erkekler bu meseleyi çok daha iyi bilir. O yalnızlığın en yakın dip noktasıdır evet. askerliğin o birinci günü. Evet. Yani insan kendini her şeyinden uzaklaşmış hisseder. Bir de Ramazan'dan uzaklaşmış olmak çok etkileyici olmuştur
senin için. Beni görenler şey soruyorlardı mesela işte ne iş yapıyorsun falan. Psikoloğum ben deyince hasıl bunun psikoloğa ihtiyacı var diyorlardı. Artık nasıl bir görüntü varsa üstümde.
Biliyorlar yani. Doğru.
Nasıl bir gariplik, nasıl bir hüzün, kaygı, endişe.
Ya onu evet o çok acayip bir haldir gerçekten. Orada da hani insanı tutan en önemli şeylerden bir tanesi vatan sevgisi.
Evet.
Onu da askerliğin sonuna doğru çok daha net anlıyor insan. Oradaki hani sabır ve şey vuslatta
vuslat.
Belki o olsa gerek. Orayı da katlanılır kılan şey o oluyor. Yani kendi vatan için bir şey yapıyor olmak. Tabii araya bir sürü düşünceler, işte uygulamadaki hatalar, şunlar bunlar gibi şeyler giriyor ama asıl olana temas etmek her zaman mümkün orada. Evet. Hani oradaki herkes, görüşleri ne olursa olsun, vatan sevgisi çatısı altında birleşiyorlar. Bunu fark etmek güzel oluyor bir açıdan.
O büyük anlamla, asıl anlamla hep teması evet. diri tutmak lazım.
Evet.
Bu o şeyi taşımayı da,
evet.
sabrı taşımayı da kolaylaştırıyor.
Aynen öyle, doğru.
Ramazan'da da öyle değil mi? Bunun anlamı bizim için çok büyük ve o anlamla her daim temas kurup o anlam çerçevesinde davrandığımız zaman tam bir neşe o zaman oluyor değil işte. Mi? O Ramazan'ın neşesi dediğimiz şey ayrı bir duygu, ayrı bir sevinç. Yani o bağı kuvvetlendiren bir şey.
Çok doğru.
Anlamlı olan.
Çok doğru. Hani anlamla olan, anlamla aramıza giren her türlü engel ortadan kalkmış oluyor Ramazan'da. Ya da mesela anlama ulaşmak için ihtiyaç duyduğumuzu düşündüğümüz biyolojik önceliklerimiz bile ortadan kalkmış oluyor. Ve sadece sen ve o kıymetli olan baş başa kalmış oluyor. Ve kıymetli olanın önemini fark ettiğinde o zaman eksikliğini hissettiğin ve kuvvetli bir şekilde hissettiğin o diyelim sorunlu alan, diyelim aç olmamız sorunlu alan bile senin için teferruat mertebesinde kalıyor. Ve günlük işlerinde yapacağın şeye odaklandığında bunu hepimiz yaşıyoruz. O anın getirdiği kıymete odaklandığında da yine o eksikliğini düşündüğün mesele yine ortadan kalkıyor.
Yani açlık gibi, o mahrumiyet gibi.
Mahrumiyet gibi. Aynen. Bunları mesela biz hekimiz ilk şeye başladığımızda, acil serviste görev aldığımızda, 6. sınıfta sonra göreve başladığımızda bazen acil servis o kadar yoğun olurdu ki 15-16 saat yemek yiyemediğimiz zamanlar yaşamıştık. Ve o zaman herkes birbirine de hayret ediyordu. Nasıl durabiliyoruz? O zaman hani şeyler de vardı beraber. Yani oruç tutmayan arkadaşlarımız da bir şey yapardı. Orada böyle fark ediyorlar. Aa, insan aç olarak da yaşayabiliyormuş. Hem de görev yapabiliyormuş. Hem de gelen hastayı karşılayabiliyormuş. Bu da bize bedenimizin imkanını da gösteren ayrı bir güzellik sunuyor.
Belli bir ölçüde dayanıklılığımız var. Bunu hatırlatıyor bize bir taraftan da.
Evet, imkanlarımızın.
O anlamla temas ettiğimizde sonunda da biraz umut oluyor değil mi? Yani o ebedi cehennemden kurtuluş, günahların affı, evet, mağfiret,
evet,
rahmet. O anlamla temasımız ne kadar kuvvetliyse o derece umut taşılıyor bize. Umut ediyoruz. Yani umutla o korku arasında bir yerde kalmamız, evet, gerekiyor ya.
Evet.
O umudu bize vaat ediyor.
Evet.
Bizi yaradan Allah bize onu vaat ediyor.
Evet. O orayı tabii hani şimdi deneyimleyemediğimiz bir alan orası ama biliyoruz onun bir karşılığı olacak. Fakat şu andaki deneyimlediğimiz şey hani mesela bedenimizin imkanını fark etmek. Büyük bir lütuf bu aslında. Hani biyolojik ihtiyacın olmadan bütün gününü canlı bir şekilde yaşayabileceğini sana gösteriyor.
Yani dayanıklı bir varlık olduğunu.
Evet.
Ve dayanıklılığın artabileceğini,
evet,
hatırlatıyor.
Hatırlatıyor. Biyolojik ihtiyaçlarından münezzeh bir varlık olmadığını da hatırlatıyor. Bu nedir? İşte bu müthiş bir imkandır bu. Yani Ramazan'ın güzelliği ya da orucun güzelliği tutulduğu zaman bana hemen ulaşır. Ben oruç tutarken her an bu güzelliği yaşarım. İftarda da yaşarım. Çünkü bana her an bir şey vaat eder. Benim her an o kıymetli olanla temas kurma imkanı sağlar bana. Hani kurarım, kurmam. O kişisel olarak bir tercihtir. Yani bu ne demek? Hani mesela psikolojik meselelerde de bir zorlantıya ve klinik meseleye sebep olan durum, kişinin başına gelen olumsuzluk. Hani bu depresyon bahsinde çok konuşmuştuk. Bu niye benim başıma geliyor? Niye işte Ahmet'in başına gelmedi de bu beni buldu? Çünkü bu benim hayatımı şöyle şöyle şöyle etkiliyor. Bu olmasaydı hayatım daha şöyle şöyle olurdu. Noktasında kalanların ızdırabı ve patolojisi çok büyük oluyor. Ramazan'da önümüzde iki tane seçenek var. Bir, açız ve açlığımızla ilgili bir şeyler yapabiliriz. Ona mesela diş sıkabiliriz. İftarı bekleyebiliriz. Ya da anlık olarak karşımıza çıkan şey neyse onunla alakalı olarak üzerime düşen nedir? Ben bu meselede nasıl davranırım? Noktasından hayata dönebiliriz. Bu bir nevi o psikolojik zorluklara da hazırlanmamıza vesile olur. Çünkü psikolojik alandaki zorlanmalar kişinin olumsuzluklarıyla mücadele etmesinden kaynaklanan bir veçeye sahip. Bu anksiyete bozukluğu içinde böyle, depresyon içinde böyle. Yani mesela anksiyete bozukluğu içinde olası olumsuzluğun kişinin zihninde sürekli çözüme ulaşması için denemeler yapması demek. Hani şunu şöyle yapayım da şöyle olmasın. Hani panik var diyelim, kişide panik atak geçirdi. Şuralara gideyim, gitmezsem bunlar başıma gelmez. Hayatını olumsuzluk üzerinden tanzim etmeye çalışınca insan o zaman...
Nasıl olumsuzluklarla hep baş başa ve yan yana, evet, yaşamış oluyor.
Evet. Aslında hani dünyaya geldiğimiz andan itibaren olumsuzluk bizi karşılıyor. Ve sana iki şey soruyor. Ne yapacaksın? Olumsuzlukla mı mücadele edeceksin? Yoksa o kıymetli olanı mı keşfedeceksin? O tarafa doğru yürüyecek misin?
Evet. Eyvallah hocam. Güzel bir yere geldik. Buradan devam ederiz. Ama hocam kısa bir ara müsaadenizle, kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara, aradan sonra yeniden birlikte olmak ümidiyle lütfen bizden ayrılmayın efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Anlamla Yaşamak programında aradan önce Ramazan sevincini, Ramazan neşesini konuşuyorduk aslında. Evet. Psikolojik açıdan Ramazan'ın anlamını, insan için o kıymetli olan tarafını bir de bu gözle bakalım dedik. Evet. Yani bunu daha derinlikli konuşmak belki bizim çok tırnak içinde haddimize değil.
Evet.
Ama bir psikiyatrist, psikolog gözüyle bu anlamlı yaşamın katkısı babında, sabır ve umudu öğretmesi babında ve o neşe meselesinde bir şeyler konuşmaya çalıştık. Aradan hemen önce bir şey söylediniz hocam. Yani dünyaya geldiğimizde bize aslında iki şey soruluyor. Ne yapacaksınız? Bir acı var. Bu acıyla nasıl yaşayacaksın? Ne şekilde yaşayacaksın? Onlarla sürekli mücadele mi edeceksin? Diş mi sıkacaksın? Yoksa ne?
Evet. Diş mi sıkacağız? O acıyı ortadan kaldırmak için mi uğraşacağız? Yoksa o acının da bulunduğu bağlamda, o ortamda beni bekleyen şey ne? Ben nereye doğru gidersem ortaya bir güzellik çıkar. Bir güzelliğe temas ederim ben. Hem ben kendim yaşarım, hem de insanlara böyle bir fırsat sunarım. Tabii bu hani 0-3 yaş da bu kadar derin bir sorgulama ve fark ediş olmuyor. Bu fark ediş belki ergenlik dönemiyle ortaya çıkan bir fark ediş ya da daha öncesinde de olabilir. Yani o dil gelişimiyle bu imkanlarımızı fark ediyoruz. Ve ömrümüzün sonuna kadar da bu ayrım bize hep sunuluyor. Bazılarımız ömrümüzü tamamlıyoruz ama bu sorulardan hep kalarak bu dünyadan ayrılıyoruz. Hep acıyla, kendisiyle, derdiyle mücadele eden, kendine ya da başkasına imkan sunamamış bir varlık olarak dünyayı terk etme riski var. Ya da küçük yaşlardan itibaren bu soruya doğru cevap verip işte güzeli hayrı seçip bu şartlar altında ben kendime ne yaparım, etrafıma ne yaparım, hangi güzelliğe temas edebilirim diye soran ve o yolun peşinden giden insanlar da var. Bu arada Ramazan'ı şimdi konuştuk ama herhalde en güzeli Ramazan başlayınca onu konuşmak olacak. Hani evet. Çünkü o deneyimle bir şeyi öğretiyor ya Ramazan bize. Biz de o deneyimle konuşmuş olacağız. İnşallah o günlere de kavuşuruz. Haftaya başlıyor. Ayın evet. 13'ünde başlıyor inşallah. Sonraki programlarımızda da onun içinden konuşuruz biraz. Dinleyenler de bizi onun içinden dinler.
Eyvallah.
Onun inşallah başka imkanları, güzelliklerini yaşarız. Şey dedik, yani bazılarımız bu soruya acıyla mücadele ederek, acıyı dindirerek cevap veriyor. Bazılarımız da o güzelliğe doğru yürüyerek cevap veriyor dedik. Bunları etrafımızda görürüz, bu insanları. Böyle hani güzelliği tercih eden ve güzellik sunan insanlar etrafında bir şey oluşur. Yani kümelenme oluşur. Mesela o insanı fark ederiz. Onun yanına gitmek isteriz. Onunla sohbet etmek isteriz. Biliriz ki oraya, o alana girdiğimizde, o kişinin şey alanına, etki alanına girdiğimizde.
Evet, çekim alanına.
Yörüngesine girdiğimizde. orada bizi bekleyen bir hani hoşluk olduğunu biliriz. Mesela halimizi, hatırımızı sorar. Nasıl olduğumu merak eder. Benimle ilgili dertlenir. Ve mesela boş konuşmaz. Bir imkanla ilgili bir şeyler söyler. Kendi yaptıklarıyla ya da benim yapacaklarımla ilgili ya da yapılması gerekenle ilgili bir şey ortaya koyar. Bunlar hepimizin hayatında vardır böyle insanlar. Fark ederiz. Bir de bunun tabii tersi vardır. Hani yanına gitmek istemediğiniz, orada böyle enerjinizi tükendiğini hissettiğiniz.
Bizim literatürde de zor kişiler,
zor
kişilikler diye tabir ettiğimiz insanlar.
Evet evet, zor kişilikler diye takip ettiğimiz. Hatta işin klinik boyutuna ulaşınca benim hiç sevmediğim şu tanının da ortaya çıktığı kişiler bunlar. Hani kişilik bozuklukları başlığı altında kümelenen, sınıflanan bir tanı var bizde. Bu kişiler psikiyatriye gelince bu tanıyla şey yapırlar, buluşurlar. Bu tanıyı gerçekten yani kişisel olarak, bunlar tabii benim fikrim, yani iyileşme ve değişme sürecini çok baltalayan bir tanı olduğunu düşünüyorum. Kişilik bozuklukları. tanısın. Şimdi başka şeyler konuşacaktık ama laf oraya geldi. Çünkü hani çok alakalı şeyler gerçekten. Hani bu yanına gitmek istemediğimiz, uzak durmak ya çalıştığımız insanlar dediğin gibi zor insanlar. Zorluktan kasıt ne? İlişki kurmakta zorlanan insanlar. Zorlanan derken hani ilişki kurmak isteyen ve bunu beceremeyen değil. Kurdukları ilişki kendilerine de başkalarına da görünür bir zarar veren kişiler. Bunları tespit edebiliriz çok kolaylıkla.
Ve zaten hepimizin hayatında da vardır.
Evet, hepimizin hayatında da vardır. Hani bunlar akraba düzeyinde vardır, arkadaş düzeyinde vardır. İşte okulda, hoca düzeyinde vardır. İş yerinde, meslektaş düzeyinde vardır. Ve hep de vardır yani. Her gittiğimiz yerde birilerini işaretleriz. Hani o şöyledir, o böyledir, buna dikkat edelim diye. Bu kişilerle bir araya gelmek, yaşamak, bir anı devam ettirmek çok zordur. Bu neden kaynaklanır? O meseleye gelince gerçekten hani psikiyatriye gidince insanlar hadi gel senin bir çocukluğuna inelim. Şeyi mottosu vardır ya.
Evet.
Biraz o neden kısmına gelince oralara bir dokunmak gerekecek. Niye bu kişiler böyle oluyor? Şimdi ilk bölümde de dedik dünyaya doğar doğmaz dünya bize saldırır. Bir acıyla karşılaşırız. Sonra o acıyı telafi etme yollarını keşfederiz, buluruz. Yaş ilerledikçe kişi, bebek, o insan, beşer, kendini fark eder. Sonra bir müddet sonra başkasını fark eder. Önce annesini fark eder, sonra da diğerlerini fark eder. O başkasını fark etme sürecinde başlayan bir kopukluk kişiyi bu zor kişiler sınıfına sokan bir yolu başlatıyor. Yani kişi kendini fark edip daha sonra da başkasını fark etme sürecinde bir problem yaşarsa o problem çok uzun dönem devam ediyor. Bu nasıl bir problem? Başkası bana benimle ilgili bir şeyler söylediği zaman ben de aha başkaları da böyle düşünebiliyormuş gibi bir alana ulaşıyorum. Yani benim birine karşı empati yapabilmem için, onun varlığını hesap edebilmem için, birinin de benim varlığımı hesap etmesi, buna cevap vermesi gerekiyor. Yani o bebeğe biz sevgi gösterirsek, büyüdüğü zaman, konuşmaya başladığı zaman, onun iç dünyasıyla ilgili sorular sorarsak, İç dünyasını merak ettiğimizi, orada bir dünyanın olduğunu, o iç dünyayla dış dünya arasında bir fark olduğuna ilişkin böyle küçük eğitimler yaparsak, o zaman kişi insan ilişkilerini daha sağlıklı kurabilecek bir donanımla büyüyor. Hani bu eğitim falan dedik ama bu böyle kitabi bir şeyden bahsetmiyoruz. Bunu annelerimiz çok iyi biliyor ne oldu. Hani mesela düşünce, ah yavrum canım mı acıdı dediğimizde çocuğa şunu söylemiş oluruz. Hani ben senin acı duyabileceğini fark ediyorum. Orada bir acı var. Mesela şu anda yaşadığın sıkıntıyı ben tahmin ediyorum.
Evet.
Ve buna bir cevap veriyorum. Ve sana diyorum ki hani ben de buradayım. Bir. İki, sen varsın, bu acın var. Bu acı geçebilir bir şey. Ya da ben senin yanındayım. Bu fiziksel acılarda böyle. O böyle kırılma, ayrılma, hüzün gibi psikolojik acılarda da yine annelerimiz, akrabalarımız, arkadaşlarımız hani sende bir şey var, nasılsın gibi o küçük yaşlardan itibaren benim iç alanıma müdahale eden, ona el uzatan yaklaşımlarda bulununca ben de bu ilişki biçimini öğreniyorum. Bu öğrenimle öyle bir şey, evet. Ve şöyle bir şey, yani her yaşta öğrenilebilen bir şey bu aslında.
Hı hı.
Hani kişilik bozukluklarını tanısını sevmememin ve hani değişimin önünde bir engel oluşturduğunu düşünmemin sebebi de bu. Sanki hani bozulmuş bir şey aslında hani artık tamir edilemez bir görüntü ortaya koyuyor. Kişilik bozuksa bu kişinin tamamdır artık yani. Onu değişmesi çok zordur gibi bir hava ortaya koyuyor. Bu tanıyı alan kişiler için de aynı şey geçerli. Ve çok daha beter bir şekilde geçerli. Bu tanıyı bir şekilde duyan bir kişi, kendinde bu tanının olduğunu söyleyen bir kişi, yani şöyle bir şeye geçiyor. Hani benim maruz kaldığım bir hastalık değil, bu benim kişiliğimle alakalı, yani daha özümle alakalı bir sorun. Ve bu değişmez bir şey. Ve hani o intihar etme meselesi kişilik bozukluklarında ya da o tanıyı alan kişilerde bu çok daha yaygındır.
Evet.
Çünkü ortada bir umudu neredeyse kaldırırsınız. Senin kişiliğin, yani benim kişiliğim bozuk. Bu bir şey gibi, mesela göz rengi gibi falan. Ten rengi gibi. Hani kişisel bir özellik.
Ve değişmeyecek.
Ve değişmeyecek bir formu var gibi. Ama ilişki üzerinden bu mesele yorumlandığında kişi ilişki kurmayı her yaşta öğrenebilir. Ha, çocukken öğrenmesi daha kolaydır. 40 yaşından sonra, 30 yaşından sonra, 50 yaşından sonra daha zorlaşacaktır bu. Çünkü kişiyi işte o yaşa kadar o ilişki biçimi taşımıştır. Ama yine değişim mümkün. Nasıl mümkün? İşte ilk bölümde konuştuk. Yani bütün yıl yemek yiyerek yaşıyoruz. Ve sonra bir formata giriyoruz. Yani 5-6 saat yemek yemeden duramadığımız durumlarda bazen 15 saate kadar. Şimdi bu nedir? Bu bana şunu söylüyor. Yani sen işte zannettiğin gibi biri değilsin. Ve değişik ortamlar karşısında değişebilecek bir donanımla yaratıldın. Sadece o formata geçebilmek için kıymetli olanı fark et. Hani biz Allah'ın emri olmasa ve orada bir güzellik olduğunu bilmesek bunu tercih edebileceğimiz bir şey değil ki, oruç tutmak. Fark edebileceğimiz bir şey de değil. Yani hani el yordamıyla bulacağımız bir şey de değil. Ama orada bir anlam var ve anlam için, ben anlama temas etmek için biyolojik ihtiyaçlarımı görünür alandan kaldırıyorum. Ve günümü onları hesap etmeden planlıyorum ve bu imkanımı fark ediyorum. Şimdi kişilik bozukluğunda da ya da işte o tanıyı, o ilişki sorunu yaşayan insanlarda da bu sorun, bu iletişim biçimi daha kıymetli olan hesaba katılarak değiştirilebilir. Ha, kolay mı olur, zor olur.
Evet. Evet. Ama insan işte irade gösteren bir varlık.
Evet,
seçim yapabilen bir varlık. Öğrenebilen bir varlık. Bunun nimetleri var. Bunu böyle bir etiket gibi yapıştırıp üzerimize ya da başkalarının üzerine, evet, ya artık yani değişmez falan.
Evet.
Tamam, eyvallah. Hani bir de bize kalan bir tarafı var. Karşımızdaki değişmeyecek belki ama.
Evet.
Biz yine de biz değişebiliriz. Biz ilişki biçimimizi değiştirebiliriz. Tabi bu daha çok konuşulacak bir mesele ama böyle birkaç dakikaya da sığdırmak doğru olmaz.
Evet.
Hani bu zor kişiliklerle baş etmek mi diyelim? Zor olabilir. İnsanlarla baş etmek mi diyelim? Onlarla yaşamak ve ya da yeni işte ilişki kurmak.
İlişki.
Onun zorlukları ya da kolaylaştıracak faktörleri bir sonraki programda daha böyle derinlemesine ele alalım. İsterim ben hocam. Birkaç dakikaya gelmesin. Çünkü konu buraya geldi.
Evet. Buradan. Doğru. Bu hepimizi de ilgilendiren bir mesele. Hani buradaki konuştuklarımız biz de kayıttan oturup evde dinleriz. Evet. Hani o zor insanlarla nasıl yaşarız falan diye. Çünkü hepimizin zorlandığı bir mesele gerçekten.
Hepimizin biz hayatında
de,
var.
Evet. Biz de bunları burada konuşacağız ama en güzeli bunu deneyimlemek. Ramazan'ın da sonundaki bayramla birlikte inşallah bayram yapabilirsek belki o deneyimleme fırsatımız da olur.
Olur inşallah.
Konuştuklarımız.
Eyvallah, eyvallah. Peki hocam, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Bu haftalık bizden bu kadar, kıymetli dinleyenlerimiz. Önümüzdeki programlarda sağlıkla, sıhhatle, yeniden hayırlısıyla buluşmak dileğiyle tekrar mübarek Ramazan ayınızı tebrik ederiz. Allah kavuştursun. Bayrama da kavuştursun inşallah. Evet. Nice Ramazanlara. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.
Hayırlı akşamlar.